Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Sefa Akten ve mikrofon başında ben İpek Önder, canlı yayında yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Mavi Vatan'da bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21 ve bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Ana formasyonu bakımından amfibik harekatlarda da kullanılabilecek olan ve Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisi olan TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen törenle hizmete girdi. Sevgili dinleyicilerimiz, çok maksatlı amfibi hücum gemisi ya da dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun Türk Bahriyesi'ne ve Türkiye'ye katkılarını emekli tüm amiral doktor öğretim üyesi Deniz Kutluk'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kutluk.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum İpek Hanım.
Değerli hocam, bu hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yeni çok önemli gelişmeleri takip ettik hep birlikte. İlk sıralarda yine Yunanistan'la ilgili dikkat çekici haberler vardı. Gündem yine Türkiye'de, Yunanistan'da. Notlarınızı bizlerle paylaşır mısınız?
Tabii. Öncelikle çok kıymetli komutanım, değerli amiralimiz, Deniz amiralime tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Mümkün olduğunca hocam, konuşmamı kısa tutacağım. Çünkü TCG Anadolu'ya daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hemen şöyle bir girelim, neler varmış gelişmeler. Biliyorsunuz Mavi Vatan denince yakın çevrede Türkiye'yi çevreleyen üç tarafımız denizler diyoruz ya, kuzeyden itibaren Karadeniz, Ege ve Akdeniz. Tabii ki bunun ötesinde de Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerinin olduğu bütün dünya denizlerini koyabiliriz. Ama yakın çevreden başlıyoruz. Yakın çevre deyince de aklımıza ilk kez yakın geçmişlere kadar sorun yaşadığımız Yunanistan geliyor. Yunanistan'la ilgili gelişmeler ne olmuş, ona bakalım. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülkede Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji alanı dahil olmak üzere Türkiye ile işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıklamış. Dileriz öyle olur. Yani bu şekilde gelişmeler de var. Ancak Yunanistan'da seçimler yaklaştığı için iktidar Türkiye'ye yakınmış gibi duruyor. Bu defa muhalif tarafın basını, onların yayın organları ise iktidarın bu durumunu kamuoyu önünde eleştirmek için farklı yorumlar yapabiliyor. O şekilde gelişmeler var. Mesela bununla ilgili olaraktan geçtiğimiz hafta içerisinde NATO tatbikatlarından birisi, bu tatbikata Yunanistan eskiden de yaptığı gibi bizim Anadolu'ya yakın adalar dediğimiz veya Boğazönü adalar dediğimiz bu Taşoz'dan başlayıp işte Menteşe adaları veya 12 adalar Meis'e kadar uzanan Anadolu'ya yakın adalar, buraları NATO tatbikatlarına katmak isterler ve Türkiye'nin her zaman için NATO'daki subayları tarafından da bu araya girerek reddedilirdi. Benzer şeyi bu defa işte deprem yakınlaşması bilmem ne filan diyerekten bir şekilde gene yapmak istediler bunu. İşte Taşoz Adası ve bu Taşoz Adası Ege'nin kuzeyinde, bir de Limni'nin güneyindeki bizim Koçbaba dediğimiz Evstratios Adası var onların dediği. O iki adayı NATO tatbikatına dahil etmek istemişler Kuzey Ege'de. Ancak gerekçesi de şu: Türkiye ile artık ilişkilerimiz düzeldi filan diyecekler ama biz Türk-Yunan meselesini geçmişten beri iyi bildiğimiz için Yunanistan'ın burada bir hinliği vardır diye düşünüyoruz. Tıpkı daha önce açıklamıştık, bu gibi Fır hattı, uçuş malumat bölgesi veya Fır hattında olduğu gibi burada da gene bir Yunan oyun olabilir diyerekten Türk subayları NATO'da dikkati çekmişler ve hayır demişler, tatbikat yapılmıyor. Bunun üzerine Yunanistan'da NATO'ya kızmış. Karadeniz'de daha önceden onların uçuş görevleri oluyordu uçaklarıyla Karadeniz'e keşif maksadıyla. Buna katılmaktan vazgeçmişler, küsmüşler. Böyle olaylar da olabiliyor. Yani bu biraz da seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz bizde 14 Mayıs'ta, onlarda ise 21 Mayıs'ta seçimler var. TCG Anadolu birazdan konuşacağız. Yunan medyasının ta eskiden beri çok dikkatini çeken bir gemi. Yani özellikle 2019'da denize indikten sonra artık Yunanistan'ın her ay en azından birkaç defa TCG Anadolu'yu basında yayınladığını görüyoruz. Burada da gene Anadolu'ya dikkat çekmişler. Ancak bu arada ona dikkat çekerken Fransa bir gemi yollamış bölgeye. Şeyin Ege'nin kuzeyine Langudek at isimli bir fırkateyn. Bu gelince Yunanistan'da sevinenler olmuş. Tarihi an olarak görmüşler. 150 yıl sonra Kuzey Akdeniz'de Fransız varlığının tekrar başladığını yazmışlar. Gene Yunanistan ve Fransa Girit Adası'nın güneyinde küçük ölçekli ortak bir tatbikat düzenleyecekmiş. Türkiye'nin her an bayrağını göstermek için dışarı çıkabileceğini vurgu yapıyor şeyler. Yunan basını. Fransa'nın Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında olmasını önemli bir güç olarak görüyor. Gördüğünüz gibi Yunanistan aslında Türkiye'nin karşısındaki güçsüzlüğünün farkında. Geçmişte olduğu gibi bugün daha da çok farkında. Yanına Amerika'yı almak istiyor, İsrail'i almak istiyor, Mısır'ı almak istiyor, Fransa'yı, İtalya'ya yeri geldiğinde bu tip özelliklerini devam ettiriyor. Başkası Yunanistan'ın tatbikat hazımsızlığı diye bir şey var. Burada Global Firepower Amerikan merkezli bir liste var. Bu Air Defender 23 tatbikatına Türkiye'nin katılması ancak Yunanistan'ın yer almaması gündemdeymiş. Yunanistan niye bizi almıyorlar da Türkiye'ye katılıyor diyor. Türkiye halbuki NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahip. Bundan dolayı da tabii özellikle Yunan muhalefeti hükümeti de eleştirecek şekilde bu bağlamda bazı sözler söylemiş. Onu da geçiyoruz. Dönem içerisinde, geçen hafta içerisinde Meclis Başkanımız Mustafa Şentop da Batı Trakya'ya gitti. Oradaki ziyaretleri sırasında özellikle merhum Sadık Ahmet'i kabrinde ziyaret etti. Onun getirmiş olduğu değerleri bir kez daha hatırlattı. Yani burada Batı Trakya Türklerine bir bakıma moral verdi. Biz sizlerin yanınızdayız dedi. Bunu yaparken tabii ki Yunan medyasında fazla dikkat çekmedi. Çünkü deprem nedeniyle bir de ziyaret şeklinde eğer bu bir Dışişleri Bakanı veya bir başbakan olsa, bir cumhurbaşkanı olsaydı çok daha farklı olurdu. Meclis başkanı da mümkün olduğu kadar bu ziyareti yaparken işi köpürtmemeye çalıştı. Onu görebiliyoruz. Başka bakıyorum neler varmış diyerekten. Evet. Yunanistan'la ilgili bu kadar. Türkiye dünyada ses getirdi diye bir şey var. Biliyorsunuz Cuma günü fırlatılacaktı. Ancak Cumartesi'ye sarktı. Türkiye'nin 10. uydusu, uzaydaki uydusu Cumartesi günü uzayda yerini aldı. Adı da İmece biliyorsunuz. Bu gene Çin'den Yunanistan'a, İran'dan Rusya'ya, Ermenistan'dan Almanya'ya kadar birçok ülkede konu oldu. Yani onlar bunu gündemlere taşıdılar. Yunan Sky Televizyonu mesela Türkiye ilk gözetleme uydusu İmece'yi fırlattı başlığıyla vermiş. İmece'nin özelliği, Savunma Bakanımız da konuşmuştu. Bu tamamen milli savunma maksadına uygun olarak da ve çözünürlüğü de çok yüksek, son derece istihbarat maksatlarıyla kullanılabilecek bir uydu. Yani daha öncekiler genellikle atmosferik şartlar vesaire onlar içindi. Ama bu tamamen bir istihbarat maksatlı. 680 kilometre sanıyorum uzakta olacak yörüngesi o şekilde gönderildi. 10. uydumuz inşallah bunların devamında gelecektir. Ben burada biliyorsunuz zaman zaman söylemiştim. Gemiyle gidilen her yerde Türkiye'nin milli çıkarları vardır diyordum. Uzaya da uzay gemisiyle gidiliyor. Orada da yerimizi almamız lazım. Rusya Pasifik filosunu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirdi. Pasifik'te devamlı bir hareketlilik var. İşte Çin daha önce geçen hafta anlatmıştık biliyorsunuz. Orada Japonya ile ihtilaflı olan sahaları da dahil olmak üzere veya Tayvan'la Tayvan Boğazı dahil olmak üzere buralarda müşterek tatbikat yapmıştı. Deniz hava tatbikatı. Rusya'da yapmış. Şimdi bunu bir gerileme bağlamamak lazım. Bağlamamak lazımdır. Sayın Komutanımız da bilirler Deniz Amiralinde. Bu şeyler, tatbikatlar genellikle en az bir yıl önceden planlanır. Yani bunlar planlıdır. Durduk yere yapılmaz. Ha, bunun anlamı şudur. Tatbikatı yaptın, bundan sonra bir yere saldırı olmaz demek değildir. Genellikle de tatbikatların sonucunda veya tatbikat sırasındayken de karşı tarafa bir saldırı söz konusu olabilir. Zaten bunun en yakın örneği de Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Biliyorsunuz Rusya'nın o zaman 175 bin civarındaki askeri Ukrayna sınırına yakın yerde uzun süreden beri tatbikat halindeydi. Onu görmüştük. Rusya'nınki de böyle bir şey. Uzak Doğu'da şu anda Rusya'nın saldırmasını gerektirecek herhangi bir ülke yok. Başka, İtalya'da artan düzensiz göç akını nedeni OHAL ilan ediliyor. Olağanüstü hal. Başbakan Bayan Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti bu göçmenlerle başı dertte. Kabine toplantısından sonraki açıklamasında göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık ifadesini kullanıyor. Bunun için hatta 6 aylık düşünmüşler bunu. 5 milyon avroluk kaynak tahsis etmişler. İtalyan basınına göre İtalya sahil güvenlik ekipleri 7 ile 11 Nisan tarihlerinde farklı operasyonlarda yaklaşık 2000 düzensiz göçmeni denizden kurtarmış. Ayrıca Sicilya Adası açıklarında 800 göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesine yönelik kurtarma operasyonunu da sürmüş. Bu geçen yıla göre şöyle bir baktığımızda düzensiz göçmen sayısında müthiş artış var. Geçen yıl 1 Ocak 11 Nisan arasında 7.928, yani yaklaşık 8.000 düzensiz göçmen varken bu yıl aynı dönemde 31.500'e ulaşmış. Böyle bir şey var. Başka, son olarak Türkiye'nin askeri denizcilik teknoloji merkezleri büyüyor diye bir gelişme var. Türkiye'nin askeri deniz platformlarının, yani deniz silahlanma veyahut da deniz savunma araçları diyelim, deniz harp silah araçlarındaki gelişmeler diyorlar. Birazdan zaten Sayın Komutanımızla bunu konuşacağız ama önemli firmalar var. Havelsan gibi. Ondan sonra mesela Havelsan'ın burada yapmış olduğu komuta kontrol ve savunma teknoloji alanındaki gelişmesinden bahsediyor. Yer yer bunu yeri geldiğinde sevgili dinleyicilerimize paylaşacağız. Ama ben sözü uzatmadan bu TCG Anadolu'ya getirmek istiyorum.
Evet, o zaman önce bir ara verelim, soluklanalım, sonra da TCG Anadolu'yla devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Emekli tüm amiral doktor öğretim üyesi Deniz Kutluk'la birlikteyiz. Hoş geldiniz bir kez daha Sayın Kutluk.
Hoş bulduk. İyi yayınlar. Bakalım.
TCG Anadolu'nun Türk savunma sanayi ve denizcilik sektörü için anlamını, ulusal savunmasına da katkılarını konuşacağız. Buyurunuz kıymetli hocam. Evet. Soruları sizden dinleyelim.
Efendim, tekrar hoş geldiniz. Şu anda kendimi yıllar öncesine götürdüm. Deniz Kuvvetleri'nde Plan Prensipler Başkanlığı'nda siz Anlaşmalar Şube Müdürü. Ben de genç bir yüzbaşı, siz genç bir binbaşı tabii. Ben de genç bir yüzbaşı aynı başkanlıkta strateji ve plan şubesinde şube müdürümde kursa gidince vekalet ettim. Dönem aklıma geldi. Şimdi TCG Anadolu, biliyorsunuz geçen hafta ayın 10'unda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ya da Deniz Kuvvetlerimize teslim edildi.
Evet,
bunu konuşacağız.
Olsun.
Hayırlı uğurlu olsun. Aynı temelleri ben de gücüyorum. Bu geminin inşa edilmesi fikri ya da böyle bir gemi kim tarafından ortaya atıldı? Bu fikir kime ait?
Aslında kolektif bir şey. Biliyorsunuz yani Deniz Kuvvetleri oldukça büyük ve katmanlı bir yapıya sahip. Ve böyle bir projede çok uzun bir zamanda, yani herhangi bir gemi 10 senelik bir çalışmayla oluşturulabiliyor. Modern bir platform. Bu gemide bu süre daha da uzadı. Yani sanıyorum ki 1994'ten 2015'e kadar bir gitme gelme dönemi yaşadı. Ve 2015'te inşaat süresi, 2019 denize indiriliş ve işte şimdi de teslim ediliş. Öyle bakarsak önce bir konsepti belirlemek lazım. Çünkü bu yeni bir gemi, yeni bir sınıf. Burada deniz kuvvetlerinin amfibi gücünde çalışan arkadaşlar, ki ben de iki defa orada görev yapma şansına nail oldum. Bu ihtiyacı Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana teknolojik gelişmelerde bakıldığında izliyor ve bekliyor idiler. Gemiler, çünkü Kıbrıs Harekatı'na katılan gemiler yaşlanmıştı, süratleri düşmüştü, modernize edilmeleri yeni yapılmalarına nazaran daha pahalıya geliyordu. İşte orada bir hızlı bir amfibi güce erişmek, daha yüksek kapasiteli amfibi güce erişmek ihtiyacı oluştu. Önce konsepti yazdık. Bu konsept Ankara'ya gönderildi Foça'dan. Sonra bu konsept üzerinde neler oldu bilmiyorum ama konsept bu işlerin başlangıcıdır. Arkasından ihtiyaç bildirim formları oluşur. Hemen bir yıl içinde ihtiyaç bildirim formu 94 yılında oluştuğunu görüyoruz. Genelkurmay'a gidiyor. Orada Silahlı Kuvvetler bütçesinde öncelik almaya çalışıyor. Bu dönem işte 94-95'ten 2015'e kadar 20 yıl sürmüş demek ki. Evet. Yani çok uzamış. Kaynak herhalde bulunamadığı için.
Öncelik yani belli bir kişiye ait değil ama 90'lı yılların başında.
Burada 20 sene içinde birçok arkadaşımız özveriyle birikimlerini bu projeye aktarmışlardır. Ama proje, tabii deniz kuvvetlerinde iki tip muharip unsur var. Birileri denizin derinliklerinde birbirlerine hücum ederek, birbirlerine yem olmadan verilen görevi yapmaya çalışırlar. Ama amfibi güç öyle değil. Amfibi güç diğer denizlerin çok ürktüğü, karaya hücum ettiği için, kıyıya hücum ettiği için denize yüzmekten ziyade karaya intibak etmek, karaya, kıyıya çıkabilmek becerisinde olması lazım. Bunu hızlı yapması lazım. İşte öyle bakınca bu gemi plaj bağımlılığı olmayan bir güç getiriyor. O bakımdan daha iyi çalışması lazım.
Oraya gireceğiz. Oraya onunla ilgili soracağım. Şimdi benim hatırladığım şu. 1998'di sanıyorum sonbaharında. Ben Mersin'de karakol ve çıkarma gemileri komodoru iken, o zaman komutandan bir şey geldi. Kuvvetten istemişlerdi. Bir uçak gemisi deniyordu o zaman. Sanıyorum bu kastediliyordu. Henüz ismi belli değildi. Bu kastediliyordu. Görüş istemişlerdi. Gene 1990'lı yılların ortasında, 1994'te Almanya'ya ateşe gittiğim zaman, gitmeden önce Milgen projesi vardı. Sonra rahmetli Güven Erkaya Eski Kuvvet Komutanı, onun Uzun Ufuk projesi vardı. Aşağı yukarı bu üç proje demek ki 1990'lı yılların başlarında, evet, meydana gelmiş.
Öyle anlıyoruz. TF2000 de bunun yanında.
TF2000 de mi o zaman?
Evet.
Milgem'in devamı zaten.
Evet, yani. Evet. Çünkü bu gemilerle ilgili konuşuyorsak, bu gemilerin bir bölge hava soğuma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Denizde bağımsız hareket yapmak durumuna geliyorlar. Uzaklara gitme kabiliyeti kazanıyorlar. O zaman bağımsız bir hava savunma ihtiyacı var. Bu da TF2000. Ama hala konuşuluyor, olmadı.
Evet. Şimdi anladım şeyi. Araya birazcık daha gireyim ben. 1990'lı yıllarda aslında Deniz Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri kabuğunu iyice yırtmaya başladığı dönemde. Biraz da şartlar zorladı. Yani Soğuk Savaş sona erdi. Çeşitli yerlerde işte Yugoslavya'nın dağılmasından sonra sorun çıktı orada mesela. O Adriyatik'te Şarpkart Harekatı olduğu zaman Türkiye'de oraya bir fırkateyn ve bir sattimi gönderdi. Benzer şekilde o 1990'lı yıllar 92'den itibaren Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesiminin bir şeyi vardı. Ortak, adını unutuyorum hem, strateji.
Savunma
strateji. Ortak savunma stratejisi adlı bir şey ortaya koydular. Hatta daha sonra ona Ermenistan'la İran bile girmişti. Bunlar vardı. Sonra Somali'ye asker gönderdik biz Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında. Oraya gönderdiğimiz gemilerde de sıkıntılar vardı. Yani şey, özetle şunu söylemek istiyorum. O dönemde Akdeniz'in dışına da çıkan bir Türk Deniz Kuvvetleri görmüştük. İşte bu söylemiş olduğum hususlar dikkate alındığında Türkiye 1990'lı yılların başında bu kabuğunu yırttığı gibi bunlara uygun da platformlar, yani harfçi araçları ihtiyacının olduğunu ortaya koymuş.
Evet. Türkiye'nin tabii çok seçkin bir amfibi Tugay'ı var. Bu Tugay kara kuvvetlerimizin diğer unsurlarıyla takviye ediliyorlar ve çok büyük bir güç haline geliyorlar. Bu gücü düşman ateşine kaptırmadan düşman kıyılarına, savunulan kıyılara götürmek için bu tip bir platforma çok ihtiyaç vardı. Fakat diğer ihtiyaçlar da bastırdığı için, sonunda savunma bütçesinde, milli bütçenin küçük bir parçası olduğu için Yıllar böyle aktı geçti. Ama bugün bence iyi bir noktadayız.
Evet. Şimdi efendim TCG Anadolu inşa programına başlandığında hangi maksatla kullanılması düşünülmüştü?
Maksat
yani şunu azıcık daha açayım. Bir uçak gemisi miydi yoksa çok maksatlı bir amfibi hücum gemisi miydi?
Önce dok çıkarma gemisi olarak başladı bu çalışmalar. Sonra bunu helikopterli bir amfibi hücum gemisine dönüştürüldü. Bence şu an dönüştürülmüş yapı önceki düşünceden daha tekamül etmiş, daha gelişmiş bir yapıdır. Çünkü karaya birlik çıkarıyorsunuz, düşman ateşi altında. Zırhlandırmanız lazım. Bu gemi zırhlı araçlar taşıyor, zırhlı muharebe araçları taşıyor. Hızlı çıkarmanız lazım. Gemi kıyıntık halinde helikopterleri var. Çıkan birliği ateş desteği yapmanız lazım. Üzerine taarruz helikopterleri var. Tabii ki uçakları da olması lazımdı ama F-35B uçakları olmadığı için şimdilik o bölüm ortada.
Yani bunlar dikine havalanıp inebilen uçaklar,
evet, yani
değil mi?
Kısa,
İngilizlerin
kısa,
her yerleri gibi.
Yani ski jump denen böyle yükseltilmiş güvertelen kalkıyorlar. Sonra dikine iniyorlar.
Evet, o şekilde olacaktı, evet. Ama Amerika yan çizince bu kaldı diyoruz. Şimdi bunun için son zamanlarda çeşitli şeyler var. Kimisi uçak gemisi diyor. Yani ben konuyu biliyorum da sadece açmak için.
Uçak gemisi değil.
Ha, o şekilde
uçak gemisi değil. Güvertesi olan bir amfibi hücum gemisi. Bu güverte zaten örneklerinde de hep var. Hollanda'da var, Amerika'da var, İngiltere'de var, Kore'de var. Yani bu yeni bir tip bir şey değil. Evet. Bilinen bir program. İspanya'dan zaten alarak bu yapıldı. Doğrudur, İspanya modeli de iyi seçilmiştir.
Evet.
Çünkü öbürlerinin de başka dezavantajları vardı.
Evet, şimdi benim gördüğüm kadarıyla biliyorsunuz Rusların, yani Sovyetler Birliği döneminde Karadeniz'e bir helikopter kruvazörü diyorduk biz ona. Ya helikopterli denizaltı savunma harbi,
evet.
Kruvazörü filan, kruvazör de demeyeyim de yani değişik bir adı.
ESW kruvazör
dedi. Evet, evet. Şimdi ve daha sonra bunu, silahları söküldü. Türk boğazlarından da geçerekten Çinliler bunu alıp götürdüler. Adı Varyak'tı o zaman. Varyak daha sonra Çinliler de ya benzer bir platform gibi kullanır veyahut da uçak gemisi yaptılar.
Uçak gemisi yaptılar ve ilk deneyimlerini, öğrenme cycle'larını orada geçirdiler.
Evet.
Şimdi Çin kendi bağımsız uçak gemilerini üretebiliyor ve manyetik mekanizma ile uçakları atıyor. O bakımdan da aslında Amerika'nın önüne geçmiş sayılabilir.
Evet, aklıma o gelmişti. Şimdi efendim, TCG Anadolu Türkiye'ye bölgesel ve küresel ölçekte ne gibi katkılar sağlayabilir? Yani neden ihtiyaç duyuldu ve ne katkıları olacak?
Bence katkısı çok büyük olacak. Çünkü savunulan kıyılara çıkarken bir muharebede normal klasik yöntem plajlara hücum etmektir. Plajlar da önden coğrafi olarak savunan taraf tarafından bilindiği için oralarda çok berkitilmiş savunma altyapısı olur. Fakat bu gemi plaj olmayan yerlere de aynı bölgeyi istila ederken plaj olmayan bölgelere de çıkma kabiliyetinde. Dolayısıyla düşmanın savunma gücünü nereye oluşturacağı belirsizlik taşıyor. Şimdi örneğin Çanakkale Savaşı'nı 1915'i ele alalım. Çanakkale'de aşağı yukarı 11 tane plaj var. Ve o zamanki çıkarma imkanları da bu plajlara hücum edilmiştir düşman tarafından. Ve püskürtülmüştür. Ama şayet her yere düşman böyle gemilerle hücum edebilecek olsaydı püskürtülemeyecekti. Buradaki durum da aynıdır. Bugün siz Ege'de bir adaya çıkacaksanız, muasım ülkeye ait ve işler oraya sürüklendiyse, bunun Türkiye'ye bakan yakası berkitilmiştir. Plajları mutlaka iyi silahlarla korunuyordur. Ama siz dönüp batısına çıkarsanız orada arkadan yakalarsınız rakibinizi. Dolayısıyla rakibiniz de bunu bu gemiye sahip olduğunuz zaman yapabileceğinizi bildiği için işlerin oraya sürüklenmesini engeller. Dolayısıyla bu gemi caydırıcı unsurumuza, barışı sağlayan caydırıcılığımıza büyük katkı sağlamıştır.
Yani müthiş bir sürpriz etkisi var. Ben azıcık isterseniz açayım şeyi. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu amfibi harekata örnek işte Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te.
Girne.
Yavuz Plajı veya
Girne'ye.
Evet, Yavuz Plajı diyelim adına, Platini. Oraya yaptığında ben oraya kapak atan gemilerin LCT ve LCU'ların komutanlarıyla çok konuştum bunu. Onlar mesela kapak attıkları zaman dar bir şerit. Bayağı sıkıntı çektiklerini söylüyorlar. İkisi oturuyor hatta, güç bela kurtarıyorlar. Birisi daha sonra benim komutanım da oldu. TCG Aksar'da. Onlarla konuşmamdan biliyorum. Şimdi hakikaten Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz. Ve en çok sorun yaşadığımız batı komşumuzdu. Bunlar da sık sık Türkiye'ye bize doğudan gelen tehdit şeklinde Atilla tehdit ediyor vesaire diyordu ama hiçbir şekilde de yanına Amerika'yı, Fransa'yı, ötekini berikini almaktan da vazgeçmiyordu. Avrupa Birliği'ni, bunlar vardı. Birazcık güçlendiği zaman, halk deyimiyle birazcık kanlandığı zaman hemen Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyordu. Şimdi TCG Anadolu, biz ille de bu adalara afi bir harekat yapacağız veya çıkarma yapacağız demiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Ama Yunan'a, kardeşim bizimle fazla uğraşma, bizim gelişimimize fazla uğraşma. Senin yapacağın şey Türkiye'yle anlaşmaktır. Anlaşamayıp uğraşırsan bak bizim elimizde bu imkanlar var diyoruz. Fazla olayı köpürtme ve sorunları çözelim diyoruz bence. Evet. Caydırıcılıktaki en büyük şeyi bu.
Bir belki şeyi eklemek lazım buna. Şimdi biz 74 harekatından 1-2 sene sonra buradaki birliğimizi aldık. İzmir'e taşıdık. İzmir'den de Foça'ya taşıdık. Ve 74'ten 2023'e kadar 47 yılda, değil mi? Kaç? 49 yılda bu birlik Yunanlılara bir zarar vermedi. Ama neyi sağladı? Caydırıcı varlığı sağladı. Yani ilişkilerimizin çatışma boyutuna götürülmemesini sağladı. Bugün bu çatışmayı önleme boyutu TCG Anadolu'nun katılımıyla büyük ölçüde artmış oluyor. Bence %60 civarında artmış oluyor.
Vallahi inşallah. Şimdi az önceki söylediğiniz şey aklıma geldi. Kıbrıs, daha önce de konuşmuştuk ya. Kıbrıs'ta çok sorunlar çıkardı ama Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptıktan sonra orada iki toplum arasında hiçbir şekilde sürtüşme falan olmadı yani.
Yani 50 yılda 9 olay olmuş.
Ya hiçbir şey değil onlarda yani.
6 ayda olan trafik kazası kadar bir şey
yani. Yani şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki o sık sık olan top atışları var ya, onu dikkate aldığımızda hiç yok sayılır.
Hiç.
Evet. Şimdi efendim, demek ki Anadolu Ege'de ve Doğu Akdeniz'de aynı zamanda dengeleri büyük ölçüde değiştirdi diyebilir miyiz? Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları açısından düşünürsek.
Tabii orada da Kıbrıs'ın bugünlerde Güney Kıbrıs'ın anlaşılmaz şekilde Amerika ile askeri işbirliğini arttırdığını, bir yandan silahlandığını, bir yandan birlikte tatbikat yaptığını, bir yandan da nükleer denizaltıları limanlarına kabul ettiğini hatırlarsak ve bunun devamında aklına Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir askeri çözüm de geliyorsa, sanıyorum TCG Anadolu'nun varlığının onlara nasıl bir bedel ödeteceğini de hesap ediyorlardır. Bu şu demektir. Yani sadece Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın imkanları değil, TCG Anadolu'nun imkanlarıyla da istediğimiz yerde Güney Kıbrıs'ın çatışma anında arazisine girebileceğimizi, işgal edebileceğimizi, oradan savunmasını bölebileceğimizi, onun kuvvetlerini arkadan yaklaşarak teslim alabileceğimizi hesap ediyordur diye düşünüyorum.
Acaba bu konuda zaman zaman Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarına sözde de olsa katılan Fransa, İtalya, hatta Amerika ne düşünüyordur sizce?
Bu gemilerin üzerine uçakları konulduğu zaman düşünecekleri çok azalacaktır. Şimdilik yani İHA veya SİHA düşünceleri var ama bu SİHA ile uçak aynı şeyler değil malum. SİHA'nın en fazla, o da üçüncü versiyonu, deneysel safhada bunun için düşünülüyor. O henüz rüştünü ispatlamış değil. Gemiye inerken nasıl yakalanacağı belli değil. Normalde bir uçağın da gemiye inmesi için 450 metre bir pist boyuna ihtiyaç var. Bu geminin boyu ise 230 metre. Dolayısıyla bir yakalama kancası mekanizmasına ihtiyaç var.
Havalanır ama inmesinde
havalanabilir.
Sorun var.
İnmesi sorundur. Bu birinci mesele. İkinci mesele, bir SİHA 1.2 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Bilemeniz 1.5 ton. Bir uçak 30 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Dolayısıyla aynı şey değil. Ayrıca süratler, uçağın sürati ses hızının iki misline çıkabiliyor. SİHA'nın sürati ise bunun onda birine kadar düşebiliyor. Dolayısıyla bütün bunları mukayese ettiğimiz zaman SİHA'lı geminiz var, uçakları olmayan bir amfibi hücum gemisi yerine ikame edebilirsiniz gibi bir düşünce varsa bu doğru değil. Evet. Oraya uçakları bulmamız lazım. Bu uçakları F-35B olamayacağı açık gözüküyor. O zaman diğerlerine bakacağız. Yani Çin'de var, Rusya'da var, İsveç'te var. Bunlara bakacağız. bunlarla ilgili nasıl bir adaptasyon yapabiliriz? Ona göre de gemimizi birkaç değişikliğe uğratarak bu uçakları kabul eder hale geleceğiz. Uçaksız olmaz. Fakat Türkiye'de bir iç tartışmanın da bitmesi lazım. Siz uçak taşıyan bir amfibi hücum gemisi yapıyorsanız artık denizciler uçağına ihtiyacı var. Biz havacılara onu sağlarız. Yerden onları destekleriz. Karadan destekleriz. Bu tartışma bitmesi lazım. Bu tartışma bizi erozyona uğratıyor ve projelerimizi geciktiriyor. Bir an evvel siyasi iradenin bu konuda kaynak yaratıp ve siyasi inisiyatifleri kullanıp diğer uçak gemisine inebilir veya bu durumda bizim Anadolu gemimize inebilir uçakların bulunması, alınması lazım. Burada 15 uçak, 5 de 7 olsa 20 uçaktan bahsediyoruz ki bir filo uçak yani topu topu.
Evet, yani bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Bir ara İngilizlerin artık iyice çaptan düşmüş olan Harrier tip uçakları vardı.
Harrier'ler Amerika'ya sattılar hurdaya çıkarıp.
Öyle mi?
Tabii. Evet. Onlarla da Amerika F-35B'yi geliştirdi.
Evet.
Ve onlardan geri aldılar. 10 misli fiyata.
Evet, şimdi F-35'leri almamız nasıl olur bilemiyorum.
Onun mümkün dışında değil. Bence mümkün değil.
Eurofighter'lar aynı özelliklere sahip
yok,
mi değil?
Yok, hayır, yok.
Acaba milli muharebe uçakları mı?
Su-33 var.
Su-33.
Gripen'in deniz versiyonu var İsveç'in. Bunlar arasında bir çözüm bulmamız lazım. Çin'deki çözüm herhalde en makul çözüm gibi görünüyor. En maliyeti düşük çözüm gibi görünüyor. Ama tabii ki bunu karar vericiler ele alacaktır. Ve kaynak ve siyasi irade ikisi beraber olması lazım.
Tabii. Bir de kaynak çok önemli. Bir de biliyorsunuz milli muharebe uçağı şu anda yapım aşamasında.
Evet.
Acaba o da bu tip gemilerden kalkıp yenebilecek özellikten bunu
geminin bilmiyoruz. Kabiliyetleri yeterli değil. Bu uçağı atabilmek için. Katapult yok gemide yani. Mancınık yok. Bu ise baştan yapılması gereken bir şeydi.
Baştan
geminin
dizayn.
Tasarımlanırken evet. Bunun konacağı yerler olması lazımdı. Bu yok. Dolayısıyla gemi böyle bir atma fırlatma imkanına sahip değil. Ayrıca indiği zaman yakalama kancası yani güçle yakalamak lazım inen uçağı o da yok. Dolayısıyla o ihtimaller hep zayıf kalıyor. Bu bakımdan zaten Çin, Rusya ve İsveç düşünülmeli diyorum.
O halde şu anda benim gördüğüm tecrübe Anadolu bir kere bir amfibi harekatta zırhlı muharebe araçları bunlar yüzebilen aynı zamanda araçlar.
Yüzüyorlar.
Ve Türkiye bunları
ve
üretiyor.
Zırh koruması sağlıyorlar. Zırh koruması sağlıyorlar.
Evet. Bunları çıkarabilecek özellikle değil mi?
Onlar çıkarıyor. Ayrıca onları gemiden karaya helikopterle de götürüyor.
İşte onu da söyleyecektim. Helikopter konuşlanabiliyor. Helikopterleri de uçar birlik mi diyelim? Uçar birlik harekatı
yapıyor.
Şeklinde bunu yapabilir. Kara harekatını destekleyecek özelliklere sahip. Ayrıca İHA, SİHA dedik ama onları en azından menzilleri uzun olması koşuluyla onları da bir platform olarak onlar için de kullanılabilir ama şimdilik en azından dönüş için uçak değil Türk sahillerine gelmeleri gerekecek veyahut da havaalanına gelmesi gerekecek.
Evet, inebilir diye iddialar var. Tabii onun ispatını görmemiz lazım. Şimdi gemiler biliyorsunuz şu aşamaları geçerek kabul ediyorlar. HAT denen bir seri liman yani Harbor Acceptance Test yapılıyor. Bu bitince SAT denen Sailing veya Sea Acceptance Test yapılıyor. Denizde deneyimler yapılıyor. Ondan sonra bir harekatı hazırlık denetlemesi yapılıyor. Bu gemi öngörülen savaş kabiliyetine hazır mıdır diye. Ondan sonra filosuna kabul ediliyor. Bu süreçlerden geçerek kabul ediliyor. Şimdi böyle bakarsak geminin şu an üstünde SİHA denen vasıtası üretilmemiş. Üretilecek. 2024'te hizmete girecek. Dolayısıyla SİHA gemisi demek yanıltıcı olur. Ama diğer başka eksikleri de
ama
varsa,
olamayacağı anlamına da gelmez.
Gelmez. Yani sonuçta SİHA'yı bir şekilde kancalı yapabilirler. Gemi bir kendisine kancası, altyapısı kurabilir.
Ama şöyle söyleyeyim.
Ama SİHA SİHA'dır. Yani
tabii.
Onda bir kabiliyettedir.
Ama efektif kullanım açısından, etkili kullanım açısından baktığınız zaman dikine inip kalkabilen uçakları da kullanmak çok daha
esas. Yani. Evet. Çünkü bunun için büyük malzeme yatırım yapıldı. Tabii ki bunların hepsi beraber toplandığında bu geminin maliyeti büyür aslında. Normalde bu geminin içindeki donanım maliyeti diyelim ki 600-700 milyon dolar. Ama üzerindeki diğer teçhizatla beraber baktığınız zaman, bu uçar vasıtalarla baktığınız zaman 1 milyar doları geçiyordur. İşte bu böyle bir gemiye birkaç yüz milyon dolar daha harcayarak üstüne uçak koymamız lazım. Evet. O zaman Türkiye hem dosta güven hem düşmana büyük korku verecektir. İşte bu korku da savaşı engelleyen yani, caydırıcılık olacaktır.
Benim yazımın başlığını söylediniz. Bugün gazetede yayınlandı. İsmini vermeyeyim gazetenin. Dosta gurur, hasma gözdağının adı TCG Anadolu demiştim.
Evet, o da caydırıcılık konsepti, evet. Buna ait tabii.
Şimdi efendim anlaşılıyor ki eğer onu söylersek zaten son yıllarda atılım yapmış olan Türk tersaneleri, Türk savunma sanayi deniz alanında TCG Anadolu sayesinde çok yeni ve çok sayıda müşteriler de bulabilecektir. Ama üstündeki uçak olayı da olması kaşıyla. Şimdi burada bu geminin bugün İstanbul'da saat 1'den itibaren görücüye çıktı. Vatandaşlar geziyor. Şimdi efendim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bazı emekli amiraller, deniz subaylarının bulunduğu kesimler TCG Anadolu'nun gereksiz, hatta açık hedef olacağı gibi olumsuz görüşler ortaya attılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
Vallahi bu gemiye emek vermiş deniz kuvvetlerinin vefakar cefakar mensuplarına çok ağır gelmiştir o açıklamalar bence. Çünkü bir geminin tersaneden teslim alınması bir deneyimdir. Onlarca kalem açık iş olabilir teslim alınırken. Bunların hepsi belirli bir termin planına bağlanır. Gemi birliğinde kendi diğer işlerini yaparken bunlar kademe kademe tamamlanabilirler. Eksikleri çok daha yüksek sayıda olan gemileri teslim almış bir ikinci komutan olarak konuşuyorum. Modern fırkateynlerde başımıza gelenler böyle olduğu için konuşuyorum. Diğer ülkelerde de bu var. Örneğin Yunanistan havadan bağımsız denizaltısını alırken Almanlarla 2,5 yıl didiştikten sonra karşılıklı birbirlerine mahkemeye verdiler. Ve 5-6 yıl gecikmeli aldı o gemileri. Başka ülkelerin böyle gemileri var. İngiltere'nin uçak gemisinde başı dertte. Amerika'nın yaptırdığı Littoral Combat Ship denen gemileri bir kepazelik. 38 tane gemi. Hepsi birbirinden berbat. Avustralya'ya yaptırdılar büyük kısmını. Ve gemileri şu an nereye ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani bunlar yaşanmamış eksiklikler değil. Bu eksikleri deniz kuvvetlerinin giderecek kabiliyeti vardır. Bir, garanti eden tersanenin sorumlulukları vardır. İki, bir de sorumluluk hukuku vardır bunu işletecek. Üç, böyle bir şey varsa. Ama ben gördüğüm kadarıyla gemiyi dolaşan ve güvendiğim bir komutanın ifadesine göre sorunsuz diyor gemi.
Ve bir de Türkiye'de yani yurt dışında da inşa edilmiş.
Gemi sorunsuz diyor. İkinci taraftan bunu İspanya modelini aldık biz. Juan Carlos modelini aldık. Doğru mu yaptık? Bence doğru yaptık. Çünkü bunu tek başına yaptığınız zaman birçok atladığınız unsur oluyor. Daha sonra bunu telafi edemiyorsunuz. Üçüncü konu, İspanyol gemisinde çıkmış olan sorunların bizde çıkıp çıkmadığını hiç kimse ifade etmiyor. Çıkabilir varsayımı altında birçok yorum yapılıyor. Bu doğru değil. Çıkarsa çözümü bulunur. Bu çözüm bulunurken maliyetler oluşursa ki olabilir. O maliyetleri üstlenecek kısımlar bellidir. Çünkü 41 tane alt yüklenici var. Makine grubu başka bir alt yüklenicinin. Tersaneyi Sedef tersanesi yapmış gemiyi ama onun da overall sorumlulukları var. Deniz kuvvetlerine düşen sorumluluklar var. Yani dış malzemeyi satan, tedarik edenlerin sorumlulukları var. İspanya'da çıkan problem de bizde çıkacak diye de bir mecburiyet yok. Zaten makinelerimiz farklı. Onlar gaz türbin, biz dizel elektrik kullanıyoruz. Sadece geminin şaft pervane sistemiyle ilgili bir tartışma var. Vibrasyon yapıyor mu, yapmıyor mu diye. Yapmış olsa hatsatta bu belli olurdu. Hatsattan geçtiğine göre gemi bunun var olduğunu, İspanya'da var olduğu için bize de var olmuş olabileceğini ileri sürmek bence biraz insafsızlık.
Yani bence vibrasyon olsaydı teslim alınmazdı be.
Ya hatsatta geçmezdi gemi. Evet. Satta geçmezdi. Satta gemi azami süretine çıkarılır ve azami sürette görülecek bütün takat kullanılır gemideki. Yani enerji kullanılır ve bütün silahların aktive edilmesi sağlanır. Ve bu esnada gemiye stop ve tornistan verilir. Yani geminin en olumsuz şartlara sokulması sağlanır. Ve bu sırada herkes kayıt alır, tespit yapar, bütün cihazlar kaydeder. Gemi o şekilde teslim alır. Şimdi bunlar yapılmışken ve bunları gemi geçmişken testleri, bunların şahit olmayan, bunların varlığından bile haberde olmayan kimi kalemlerin bu konularda caydırıcılığımızı erozyona uğratır açıklamada bulunması, talihsizlik. Bu bir iç tartışma olsa ona katlanabilir. Ama bu kamuya açık tartışıldığı zaman yabancı gözlemcilerin nezdinde caydırıcılık erozyona uğrar. İtibar kaybına olur. O bütün yaptığınız atımları bütün arkasında çalışan 20-25 yıllık emek veren arkadaşlarımızın bence bütün emeklerini ziyan eder.
Ben aynı fikirdeyim. Son bir sorumuz daha olsun. Kısaca onu da alalım. TCG Anadolu, Milgem projesi, Türk SİDA'ları yani silahlı insansız deniz araçları, SİHA'lar biliyoruz. Bunlar hepsi bir arada düşündüğünde Türk savunma sanayinin deniz kuvvetlerini destekleme açısından hangi noktada olduğunu söyleyebiliriz?
Vallahi benim de savunma planlama kaynak yönetim daire başkanlığında genel kurmayda ve plan prensipler başkan olarak deniz kuvvetlerine bu konudaki gözlemlerim şu yöndeydi ki Türk savunma sanayi böyle birdenbire denizci oldu. Böyle 1-2 yıl içinde denizci oldu. Bence burada Aselsan liderlik etti. STM çok rol oynadı. Roketsan çok büyük roller oynadı. Birdenbire hava savunma füzelerimiz, torpidolarımız, gemi radarlarımız, yani ben bu kadar hızlı dönüşümü savunma sanayi nasıl yaptı diye zaman zaman çok merak etmişimdir. Fakat sonra anladım ki çok değerli insanlar var içeride çalışan. Bir ekol yani çalışanlar. Ve vatan için yürekleri pırpır eden birçok yiğit arkadaşımız içeride çalışıyor. Onların isteyerek mühendislik birimine yaptıramayacakları hiçbir şey yok bence. Bundan sonramız daha da iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Hepsi var olsun. Bahtiyarız onların varlığıyla.
O halde 1964'lerde başlayan.
Evet. Millet ve, yapar. Evet. Millet yapar sloganlarıyla başlayan.
Donanma cemiyeti şeklinde yeniden kurulan ve ondan sonra her iktidarın üzerine birer tuğla koyarak bugünlere getirdiklerini biliyoruz. Herkese müteşekkiriz. Çok çok teşekkür ederiz.
Aynen katılıyorum.
Eğer İpek Hanım sözünüz yoksa ben Sayın Amiralime teşekkür etmek istiyorum.
60 yıllık bir ülkü bu ele geçirilen. Muazzam bir vizyon ama 60. yılındayız. Çok ileri bir noktaya geldik. Bundan bir defa şu an ihracat yapıyoruz. Yani en büyük tek kalemde satışımız savaş gemileri.
Evet.
Bu ne demektir?
Çok harika bir şey. Efendim bu vesileyle hem size çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimize de İpek Hanım'a affına sığınaraktan söylüyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun.
Hayırlı kandiller diliyoruz dinleyicilerimize ve iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kutlu katkılarınız için efendim. TCG Anadolu'ya dair merak edilenleri konuştuk. Emekli tüm amiral doktor öğretim üyesi Deniz Kutluk'la birlikteydik. Yapımcılarımız Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan